Ayrım 21.
Peki ama nasıl diye sordu Primitovo. Sonra da cümlesini tamamlayamadan durdu. Esto listo dedi Robert Garden. Ben hazırım bu iş için. Hepiniz bu işin yapılmasına karar verdiğinize göre bu görevi yapabilirim ben. Ne oluyor yahu diye düşündü. Fernando'yu dinlemekten onun gibi konuşmaya başladım ben de. Bu dil bulaşıcı olmalı. Fransızca diplomasi dilidir. İspanyolca da bürokrasinin dili. Olmaz dedi Maria. Olmaz. Sen karışma bu işe dedi kıza Pilar. Ağzını açma. Bu gece yaparım işi dedi Robert Garden. Pilar'ın kendisine baktığını gördü. Kadının parmakları dudaklarının üzerindeydi. Kapıya doğru bakıyordu. Mağaranın ağzındaki battaniye kaldırıldı. Pablo başını içeriye uzattı. Hepsine sırıtarak baktı. Battaniyenin altından içeri girdi. Sonra dönüp battaniyeyi yeniden düzeltti. Dönüp içeridekilere doğru baktı yeniden. Sonra başından pelerini çıkardı. Üzerindeki karları silkeledi. Mağaradakilerin hepsine birden sordu. Benden mi söz ediyordunuz? Konuşmanıza engel olmuyorum ya. Kimse karşılık vermedi ona. Pablo da pelerinini duvardaki bir ağaç çiviye asıp masaya doğru yürüdü. Küvet al diye sordu. Masadaki boş kupayı alıp şarap çanağına daldırdı. Şarap kalmamış dedi Maria'ya. Gidip tulumdan biraz şarap çekiver. Maria çanağı alıp boynundan duvara asılı duran tozlu, gergin, katranlı şarap tulumunun yanına gitti. Bacaklardan birindeki tıpayı gevşetti. Böylelikle şarap tıpanın kenarından çanağa dökülmeye başladı. Pablo kızın diz çöküşünü, çanağı tutuşunu ve çanağı hızla ve girdap oluşturarak dolan açık kırmızı renkli şarabın akışını izliyordu. Dikkatli ol dedi kıza. Şarap tulumun göğüs kısmından aşağıda şimdi. Kimseden çıt çıkmadı. Bugün göbekten göğsüne değin içtim dedi Pablo. Bütün bir günde bu kadar içtim. Size ne oldu yahu? Dilinizi mi yuttunuz? Kimse karşılık vermedi. İyice sıkıştır tıpayı Maria dedi Pablo. Damlamasın. Çok şarap var dedi Agustin. Sarhoş olabileceksin. Korkma. Eh sonunda bir ağzını açtı diyerek Agustin'e doğru başını salladı Pablo. Kutlu ve mutlu olsun. Diliniz tutuldu sanmıştım. Neymiş dilimizin tutulmasına yol açan? Benim içeri girmem. Senin bu mağaraya girişinin önemli olduğunu mu sanıyorsun? Belki de işi pişiriyor diye düşündü Robert Garden. Belki de Agustin yapacak bu işi. Ondan nefret ettiği kesin. Ben ondan nefret etmiyorum diye düşündü. Hayır, nefret etmiyorum ondan. İğrenç bir adam ama ondan nefret etmiyorum. Gerçi bu kör etme işi onun ne mene bir adam olduğunu gösteriyor. Ama bu onların savaşı yine de. Bu önümüzdeki iki gün içinde ortalarda bulunması hiçbir işe yaramaz. Bu işe karışmayacağım ben diye düşündü. Bu gece bir kez kendimi onun karşısına aptal yerine düşürdüm. Onu saf dışı etmeyi de çok istiyorum. Ama önceden onunla alay etmeyeceğim. Ayrıca dinamitler burada olduğu sürece ateş etmek, hır çıkarmak olmaz. Bunu düşündü Pablo. Hiç kuşkusuz. Peki sen de düşünmüş müydün bunu diye sordu kendi kendine. Yok, düşünmedim. Agustin de düşünmedi. Başına ne gelirse hak ediyorsun onu diye düşündü. Agustin dedi. Asık yüzüyle kafasını Pablo'dan çevirip baktı Agustin. Ne var? Seninle konuşmak istiyorum dedi Robert Garden. Sonra konuşursun. Şimdi dedi Robert Garden. Por favor. Lütfen. Robert Garden mağaranın ağzına yürüdü. Pablo onu gözleriyle izliyordu. Uzun boylu, göçük avurtlu Agustin ayağa kalkıp Robert Garden'ın yanına geldi. Hareketleri isteksizceydi. Aşağılayıcıydı. Torbalardaki şeyleri unuttun mu dedi Robert Garden. Hay anasını avradını dedi Agustin. İnsan alışınca unutuveriyor. Ben de unutmuşum. Anasını avradını dedi Agustin. Leke ne aptalız be. Dönüp dizleri titreye titreye masaya doğru yürüdü, oturdu. Hey Pablo eski dost, bir içki içsene dedi. Atlardan ne haber? Çok iyiler dedi Pablo. Ayrıca kar da azalmış. Duracak mı dersin? Evet dedi Pablo. İnce ince yağıyor şimdi. Taneleri de ufaldı. Rüzgar esmeye devam edecek ama kar diniyor. Rüzgar değişti. Robert Garden, yarın hava açılacak mı sence diye sordu ona. Evet dedi Pablo. Soğuk ve açık olacak hava bence. Rüzgar yön değiştiriyor. Bak şu herife diye düşündü Robert Garden. Şimdi nasıl dostça davranıyor? O da rüzgar gibi yön değiştirdi. Yüzü ve gövdesi domuza benziyor. Bir caniyi yolda koyacak karakterde olduğunu da biliyorum. Ama yine de barometre gibi duyarlı bir adam. Evet diye düşündü. Domuz da çok zeki bir hayvandır. Pablo bizden nefret ediyor. ya da belki tasarılarımızdır nefret ettiği. Üstelik bu nefretini hakaretlerle onu yok etmeye hazır olduğumuz noktaya getiriyor. Bu noktaya ulaşıldığını gördüğünde de hemen yelkenleri suya indiriyor ve her şeye yeniden tertemiz başlıyor. Pablo, bu işi yaparken hava bizden yana olacak İngiliz, dedi Robert Gardner'a. Biz, dedi Pilar. Biz mi? Kadına sırıtarak bakıp, evet biz, dedi Pablo. Sonra da bir yudum şarap içti. Niye olmasın? Dışarıdayken bu işi yeniden düşündüm. Niye anlaşmayalım ki? Ne konuda, diye sordu kadın. Ne konuda anlaşacağız? Her konuda, dedi kadına Pablo. Bu köprü işine sizinle birlikteyim artık. Agustin, bizimle birlikte misin, dedi ona. Söylediklerinden sonra mı? Evet, dedi Pablo. Hava değişince sizden yana oldum. Agustin başını iki yana salladı. Hava, dedi ve başını yeniden salladı. Yüzüne vurduğum halde ha? Pablo parmaklarını dudaklarının üzerinde gezdirip ona sırıttı. Evet, dedi. Yüzüme vurduğun halde. Robert Gardner Pilar'ı gözlüyordu. Kadın sanki garip bir hayvana bakarmışçasına bakıyordu Pablo'ya. Yüzünde kör etme konusunun yarattığı o ifade daha kaybolmamıştı. Sanki ondan kurtulmak istercesine başını iki yana doğru salladı. Sonra geriye attı. Dinle, dedi Pablo'ya. Evet kadınım. Neyin var senin? Yok bir şeyim, dedi Pablo. Görüşümü değiştirdim yalnızca. Hepsi bu. Kapıdan bizi dinledin, dedi kadın. Evet, dedi Pablo. Ama bir şey duyamadım. Seni öldüreceğimizden korkuyorsun. Pablo, hayır, dedi kadına. Şarap kupasının üzerinden Pilar'a bakıyordu. Bundan korkmuyorum. Biliyorsunuz siz de. Neyin var öyleyse, diye sordu Agustin. Daha az önce sarhoştun. Hepimize dil uzatıp durdun. Yapacağımız işi küçümseyip pis bir dille hepimizin öleceğinden söz ettin. Kadınları aşağıladın. Yapılması gereken işe karşı çıktın. Sarhoştum, dedi ona Pablo. Şimdi ise sarhoş değilim, dedi Pablo. Fikrimi de değiştirdim. Öbürleri isterlerse sana güvensinler. Ben güvenmiyorum, dedi Agustin. İster güven ister güvenme, dedi Pablo. Ama sizi benden başka kimse alıp Gredos'a götüremez. Gredos mu? Bu köprü işinden sonra gidilebilecek tek yer. Pilar'a bakan Robert Gardner, Pablo'nun göremeyeceği taraftaki elini kaldırarak ne olup bittiğini soran bir ifadeyle sağ kulağını kaşıdı. Kadın anladığını belirterek başını salladı. Sonra yeniden salladı başını. Maria'ya bir şeyler söyledi. Kız Robert Gardner'ın yanına geldi. Robert Gardner'ın kulağına, "Bizi duyduğuna hiç kuşku yok," diyor, dedi Maria. "Demek ki Pablo," dedi yargılarcasına Fernando, "şimdi bizimle birliktesin ve bu köprü işinden yanasın, öyle mi?" "Evet arkadaşım," dedi Pablo. Fernando'nun gözlerinin içine bakarak başını salladı. "Doğru mu bu?" diye sordu Primitivo. "De veras," dedi Pablo. "Doğru." "Bu işi başaracağımıza da inanıyor musun?" diye sordu Fernando. "Şimdi güvenin yerine geldi mi?" "Niye gelmesin?" dedi Pablo. "Senin güvenin yok mu?" "Evet," dedi Fernando. "Ama ben önceden güveniyordum." "Ben çıkıyorum buradan," dedi Agustin. Dostça bir söyleyişle, "Dışarısı çok soğuk," dedi Pablo. "Olabilir," dedi Agustin. "Ama bu Monikomia'da daha fazla kalamam." "Mağaramıza tımarhane demesene yahu," dedi Fernando. "Hem de akıldan yoksun canilerin kapatıldığı bir monikomia," dedi Agustin. "Ben de keçileri kaçırmadan çıkıp gidiyorum buradan." 18. Tam bir atlı karınca gibi diye düşündü Robert Gardner. Laterna ile müziğinin eşliğinde hızla dönen bir atlı karınca değil. Hani Avenue de Marine'deki çocukların boynuzları yaldızlı ineklere bindiği, mavi gaz aleviyle aydınlanmış alaca karanlık atlı karınca da değil. Yanındaki sergide kızarmış balık satılan, meşin kapaklarını numaralı bölmelerin direklerine çarpa çarpa dönen şans tekerinin bulunduğu, ödül olarak verilen şekerleme paketlerinin tepeleme yığıldığı o atlı karınca gibi de değil. Yok, bu tür bir atlı karınca değil bu. Hem bunların da o kasketli erkeklerle, el örgüsü kazaklarıyla bekleşen kadınlardan hiçbir ayrımları olmamasına karşın. Hem de dönen şans tekerinin önünde durup, şapkaları ellerinde, gaz ışığının altında saçları parlayarak bekleşen insanlardan hiçbir ayrımları olmamasına karşın. Evet, insanlar böyleydi işte. Ama bu teker başkaydı. Bu dikine dönen bir teker gibiydi. Şimdi iki kez dönmüştü bu teker. Kocamandı ve öylesine yerleştirilmişti ki her dönüşünde yine başlangıç noktasına dönüyordu. Bir yanı öbür yanından az daha yüksekçeydi. Bu nedenle dönerken bir yükseliyor, sonra da başladığınız noktaya geri geliyordunuz. Ödül falan da yok diye düşündü. Üstelik bu tekere binmeyi hiç kimse istemezdi. Binmeye niyetiniz olmadığı halde dolaşıyordunuz onunla her seferinde. Tek bir dönüş vardı yalnızca. Geniş, armudi, bir yükselip bir alçalan dönüş. Ve başladığınız noktaya dönüyordunuz hep. Yine başladığımız noktadayız işte diye düşündü Robert Garden. Hiçbir şey de çözümlenmiş değil. Mağaranın içi sıcacıktı. Dışarıda da rüzgar kesilmişti. Şimdi Robert Garden masaya oturmuş, defterini açmış, köprüyü uçurma işiyle ilgili teknik hesaplar yapıyordu. 3 tane taslak çizdi. Formüllerini sayıya döktü. Köprüyü uçurma işi sırasında kendisine bir şey olursa işi Anselmo bitirebilsin diye bir ilkokul ödevine benzeyen 2 çizimle köprü uçurma yöntemini kağıda döktü. Bu taslakları tamamladıktan sonra onları incelemeye koyuldu. Robert Garden çalışırken Maria onun yanına oturmuş, omzunun üzerinden yaptıklarına bakıyordu. Robert Garden, masanın karşısında oturan Pablo'nun da konuşup kağıt oynayan öbürlerinin de farkındaydı. Şimdi mağaranın yemek kokusundan is kokusuna, erkek kokusundan tütün, kırmızı şarap ve ekşi ekşi terli vücut kokusuna dönüşen ağır havasını soluyordu. Bir çizimi bitirdiği sırada onu izleyen Maria, elini masanın üzerine koyduğu zaman sol eliyle kızın elini alıp yüzüne doğru götürdü ve kızın bulaşık yıkadığı için ellerine sinen kaba sabun ve duru su kokusunu içine çekti. Kıza bakmadan elini yine masanın üzerine koydu Robert Garden. İşini yapmaya devam etti. Kızın kızardığını görmemişti. Kız elini Robert Garden'ın elinin yanından uzaklaştırmadı. Ama Robert Garden kızın elini bir daha tutmadı. Şimdi köprüyü yıkma tasarısını tamamlamıştı Robert Garden. Defterinde yeni bir sayfa açarak hareket emirlerini yazmaya başladı. Bu konudaki her şeyi kafasında açıkça tasarlamıştı. İyi çalışıyordu. Yazdıkları çok hoşuna gidiyordu. 2 defter sayfasını doldurdu ve yazdıklarını özenle gözden geçirdi. İşte hepsi bu sanırım, dedi kendi kendine. Apaçık ortada, aksayan bir yönü olacağını sanmıyorum. 2 karakol ortadan kaldırılacak. Köprü de Goyz'un buyrukları uyarınca havaya uçurulacak. Benim bütün sorumluluğum bu işte. Bu Pablo konusuna hiç burnumu sokmamam gerekirdi aslında. Nasılsa şöyle ya da böyle çözümlenecek bu iş. İster Pablo olsun, ister olmasın. Benim için hava hoş. Ama bu çarka yeniden girmeyeceğim. 2 kez bindim bu tekere. İkisinde de dönüp dolaşıp başladığımız yere geldik. Artık bu tekere binmeyeceğim. Defterini kapatıp Maria'ya baktı. Hola guapa dedi kıza. Bir şey anladın mı bunlardan? Elini adamın kalemi tutan elinin üzerine koyarak hayır Roberto dedi kız. Bitirdin mi? Evet, her şey yazıldı, düzenlendi. Pablo, neler yapıyorsun Inglis diye sordu masanın karşısından. Gözleri yine kızarmış, sulanmıştı. Robert Garden ona yakından baktı. Bu tekerden uzak dur dedi kendi kendine. Bu tekere adım atayım deme. Sanırım yine sallanmaya başlayacak. Terbiyeli bir tavırla köprü işi üzerinde çalışıyordum dedi. Nasıl gidiyor diye sordu Pablo. Çok iyi dedi Robert Garden. Her şey yolunda. Ben de geri çekilme sorunu üzerinde çalışıyorum dedi Pablo. Robert Garden onun sarhoş domuz gözlerine ve şarap çanağına baktı. Şarap çanağı boşalmış gibiydi. Tekerden uzak dur dedi kendi kendine. Yine içiyor. Elbette. Ama sakın bu işe bulaşayım deme. Grant da iç savaşta çoğu kez sarhoş dolaşmıyor muydu? Kesinlikle öyleydi. Bahse girerim Pablo'yu görseydi bu yaptığım karşılaştırmaya çok öfkelenirdi Grant. Grant da sıkı procuydu ha. Pablo'ya pro ayarlama işine de bir baksam iyi olur diye düşündü. Yüzünü gerçekten tamamlardı bu. Yarısı çiğnenmiş bir pro. Pablo'ya nereden bir pro bulabilirdi acaba? Nasıl gidiyor diye sordu nezaketle Robert Garden. Çok iyi dedi başını uykuluymuş gibi akıllı akıllı sallayarak Pablo. Mey bayan. Kağıt oynadıkları yerden bir şeyler düşündün mü diye sordu Agustin. Evet dedi Pablo. Bir sürü şey düşündüm. Nereden buldun bu bir sürü şeyi? O çanağın içinde mi diye sordu Agustin. Belki dedi Pablo. Kim bilir? Maria şu çanağı yeniden doldursana. Ne olur? Agustin yeniden kağıt oyununa dönerek şarap tulumunun içinde de güzel fikirler olmalı dedi. Niye sürüne sürüne gidip tulumun içine bakmıyorsun? Olmaz dedi Pablo ölçülü bir sesle. O fikirleri çanağın içinde arıyorum ben. O da tekere binmiyor diye düşündü Robert Garden. Teker kendi başına dönüyor olsa gerek. Bence insan bu tekere uzun süre binemiyor. Kim bilir, belki de öldürücü bir teker bu. Ondan indiğimiz için memnunum. Birkaç kez başımı döndürdü doğrusu. Ölene kadar bir ayyaşlar, bir de gerçekten kaba ve acımasız olanlar biniyor bu tekere. Dönüp dolaşıyor, salınım da hiçbir zaman aynı değil. Böyle olmasına karşın aynı yere geliyor. Bırak dönüp dursun diye düşündü. Beni bir daha o tekere bindiremeyecekler. Hayır efendim, hayır General Grant, bu tekerden indim ben. Pilar ateşin yanında oturuyordu. Sırtları kendisine dönük duran oyuncuların omuzlarından bakabileceği biçimde yerleştirmişti sandalyesini. Oyunu izliyordu. İşin en garip yanı, her şeyin berbat olmasına çeyrek kala, normal aile yaşamına yeniden döndük diye düşündü Robert Garden. O lanet olasıca teker aşağıya inince böyle oluyor işte. Ama ben o tekerden indim bir kez diye düşündü. Kimse de yeniden ona bindiremeyecek beni. İki gün önceye kadar Pilar'ın da, Pablo'nun da, öbürlerinin de varlığından bile habersizdim diye düşündü. Bu dünyada Maria diye bir varlık yoktu. Çok basit bir dünyam vardı. Belli güçlükleri olmasına, kimi tehlikeleri bulunmasına karşın yerine getirilmesi gerekli apaçık emirler almıştım Gözden. Köprüyü uçurduktan sonra atlara dönmeyi umuyordum. Dönmesem de dert değildi. Dönecek olursam Madrid'de bir süre kalmak için izin isteyecektim. Bu savaşta kimseye izin yok ama belki de Madrid'de 2-3 gün geçirebilirdim. Madrid'den birkaç kitap almayı, Florida otelinde bir oda tutarak sıcak bir banyo yapmayı istiyordum diye düşündü. Kapıcı Louise'i Montecurius, Leonas'ta ya da Gran Viada'daki yerlerden birinde bulabilirse bir şişe absent almaya yollayacaktım. Banyo yaptıktan sonra yatağa uzanıp kitap okuyacak, bir iki tek absent atacaktım. Sonra da Guy Lord'u arayıp orada yemek yiyip yiyemeyeceğimi öğrenecektim. Gran Viada yemek istemiyordu Robert Garden. Çünkü oranın yemeği gerçekten iyi değildi. Ayrıca oraya tam zamanında gitmek zorundaydınız. Gecikirseniz yiyecek bir şey kalmazdı. Tanıdığı bir sürü de gazeteci vardı Robert Garden'ın. Kilit vurulmuş gibi ağzını açmamaktan da hiç hoşlanmazdı üstelik. Absent içmek istiyordu. Canı konuşmak çektiğinde de Guy Lord'a gidip Karkov'la yemek yerlerdi. Orada iyi yemek ve gerçek bira bulunurdu. Konuşup savaşın nasıl gittiğini öğrenirlerdi. Guy Lord'u Madrid'de Rusların el koyduğu oteli ilk gittiğinde hiç sevmemişti. Çok lüks görünüyordu çünkü. Ayrıca kuşatılmış bir kent için yemekleri çok iyiydi. Konuşmalar ise bir savaşa yaraşmayacak denli alaycıydı. Ama ben de yozlaşmaya ayak uydurdum diye düşündü Robert Garden. Böylesi bir işten dönen bir insan olabildiğince iyi bir yemeği niye yemesin ki? İlk duyduğunda pek ciddiye almadığı konuşmalar da gerçeğin ta kendisi değil miydi? Bu iş bittiğinde Guy Lord'da anlatacağım çok şey olacak diye düşündü. Evet. Bu iş bittiği zaman. Maria'yı Guy Lord'a götürebilir misin? Hayır, götüremezsin. Ama onu otelde bırakabilirsin pekala. Kız orada sıcak bir banyo yapar. Guy Lord'dan döndüğünde de seni karşılar. Evet, bunu yapabilirsin işte. Karkova ondan söz ettikten sonra onu da götürebilirsin oraya. Çünkü onu merak ederler. Görmek isterler. Belki de Guy Lord'a hiç gitmezsin. Erkenden Gran Via'da yemek yer, alelacele Florida'ya dönersin. Ama Guy Lord'a gideceğini biliyorsun. Çünkü her şeyi bir daha görmek istersin. Bu işten sonra oranın konforunu, lüksünü görmek istersin. Sonra Florida'ya dönersin. Maria orada bekliyordur seni. Elbette bu iş bittikten sonra orada olacak Maria. Bu iş bittikten sonra. Evet, bu iş bittikten sonra. Eğer bu işi başarırsa Guy Lord'da bir yemeği hak etmiş olacak. Guy Lord'da ünlü İspanyol komutanlarıyla karşılaşabilirdiniz. Bunların çoğu köylü ya da eski işçilerdi. Daha savaşın başında hiçbir eğitimden geçmeksizin silaha sarılmışlardı. Çoğu Rusça konuşurdu bunların. Birkaç ay önce Robert Garden'ın ilk büyük düş kırıklığı bu olmuştu. Kendi kendine bu konuda alay edip durmuştu. Ama bunun nasıl olduğunu kavradığında işler normale dönmüştü. Bunlar ya köylü ya da işçiydiler. 1934 devriminde etkin olarak görev almışlar, devrim başarısız olunca da ülkeden kaçmak zorunda kalmışlardı. Rusya'da onları askeri akademiye ya da komiternin desteklediği Lenin Enstitüsü'ne göndermişlerdi. Böylece gelecek sefer savaşa hazır olacak ve komutanlık için gerekli askeri eğitimi alacaklardı. Komitern onları orada eğitmişti. Bir devrimde insan ne kendisine yardım eden yabancılara içini açabilir, ne de bilmesi gerekenden fazlasını bilir. Bunu öğrenmiştir Robert Gardner. Bir şey öz olarak doğruysa yalan söylemenin dert olmaması gerekiyordu. Gerçi yalan da pek boldu. Başta yalandan hoşlanmıyordu Robert Gardner. Nefret ediyordu ondan. Sonraları hoşlanmaya başlamıştı. Olayın içinde olmanın bir özelliğiydi bu. Ama çok yozlaştırıcı bir işti aynı zamanda. El Campesino veya köylü diye adlandırılan Valentin Gonzales'in hayatında köye bile uğramadığını, İspanyol yabancı lejyonunda çavuşken kaçıp Abdelkrim'le dövüştüğünü Gaylord'da öğrenirsiniz. Bu da dert değil. Niye böyle olmasındı ki? Bu tür bir savaşta çarçabuk köylü önderlere sahip olmanız gerekirdi. Gerçek bir köylü önder de Pablo'ya çok benzeyebilirdi. Gerçek bir köylü önderin ortaya çıkmasını ve ortaya çıktığında da bir köylünün tüm özelliklerini taşımasını bekleyemezdiniz. Bu yüzden böyle birini imal etmeniz gerekirdi. Ayrıca kara sakalı, kalın zenci dudakları ve insana dik dik bakan ateşli gözleriyle Campesino'yu gördüğünde onun da gerçek bir köylü önder kadar başa bela olacağını düşünmüştü Robert Gardner. Campesino'yu son gördüğünde adamın kendisi için yapılan reklamlara kendisinin de inanmaya başladığını, kendisini köylü sandığını saptamıştı. Yürekli, sert bir adamdı. Dünyada ondan yüreklisi yoktu belki de. Aman tanrım, ne çok konuşuyordu. Dahası coştuğunda boş boğazının sonuçlarını aldırmaksızın ağzına geleni söylüyordu.